Ayrım 34. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 360. Yaşamını yalınlaştırma atılımlarından birinde kocasının bir doğum gününde kendisine armağan ettiği, kentteki ilk radyo olduğundan kocasıyla birlikte müzeye armağan etmeyi düşündükleri radyoyu ahıra yollamıştı. Yas acısı içinde onu bir daha kullanmamaya karar vermişti. Onun gibi soylu bir dul, kendi kendineyken bile kocasının anısını incitmeden hangi türden olursa olsun müzik dinleyemezdi çünkü. Ama yalnız geçirdiği üçüncü salıdan sonra radyoyu yeniden salona getirtti. Eskisi gibi Riobamba vericisinin duygusal şarkılarının tadına varmak için değil, Küba Santiago'sunun yayınladığı göz yaşartıcı romanlarla boş saatlerini doldurmak için. İyi oldu bu. Çünkü kızı doğduktan sonra kocasının balayı gezisinden beri onca çabayla ona aşıladığı okuma alışkanlığını yitirmeye başlamış, gözlerinin yorgunluğunun artmasıyla bütün bütün yitirmişti bu alışkanlığını. Öyle ki gözlüğünün nerede olduğunu bilmeden aylar geçiyordu. Küba Santiago'sunun radyoda yayınladığı romanlara öylesine merak sardı ki, her gün ard arda sürekli olarak yayınlanan bölümleri heyecanla bekliyordu. Bazen dünyada olup bitenleri öğrenmek için haberleri dinliyor, seyrek olarak evde yalnız kaldığında da radyonun sesini iyice kısarak Santo Domingo merengelerini ve Puerto Rico planalarını uzaktan ama açık seçik olarak dinliyordu. Bir gece ansızın bitişik evden geliyormuşçasına güçlü, açık seçik araya giren bilmediği bir istasyondan yürek parçalayıcı bir haber işitti. 40 yıl sonra aynı yerde ikinci balaylarını geçiren yaşlı bir çift, üstlerindeki parayı almak için kendilerini gezdiren kayıkçı tarafından kürek darbeleriyle öldürülmüştü. 14 dolar için. Lucrecio del Real, yerel bir gazetede yayınlanan öykünün tümünü anlattığında çok etkilendi. Polis, sopa darbeleriyle öldürülen 78 yaşındaki kadınla 84 yaşındaki erkeğin 40 yıldır tatillerini birlikte geçiren ama ikisinin de dengeli, mutlu evlilikleri, kalabalık aileleri olan, kimlikleri bilinmeyen iki sevgili olduklarını ortaya çıkarmıştı. Radyoda dinlediği romanlara hiç ağlamayan Fermina Daza, boğazına düğümlenen gözyaşlarını güçlükle bastırdı. Florentino Ariza, ertesi mektubunda gazete haberini kesip hiç yorumsuz ona gönderdi. Fermina Daza'nın içine akıtacağı son gözyaşları olmayacaktı o yaşlar. Florentino Ariza, ev istirahatinin 60 gününü doldurmadan Adalet Gazetesi, Doktor Juvenal Urbino ile Lucrezia del Real del Obispo'nun varsayılan gizli aşklarını, birinci sayfasında fotoğraflarıyla birlikte tam sayfa olarak yayınladı. İlişkinin ayrıntıları, sıklığı, biçimi, şeker kamışı çiftliğindeki zencilerle yasak eşcinsel ilişkilere giden kocanın zevkleri üstüne yorumlar yapılıyordu. Kırmızı mürekkeple kocaman puntolarla basılmış makale, gücünü yitiren yerel aristokrasisinin üstüne bir felaket yıldırımı gibi indi. Yazılanların tek satırı bile doğru değildi. Juvenal Urbino ile Lucrezia del Real, çocukluklarından beri yakın arkadaştılar. Evlendikten sonra da sürmüştü arkadaşlıkları ama aralarında hiçbir zaman gönül ilişkisi olmamıştı. Aslında bu yayın, herkesin saygı duyduğu Doktor Juvenal Urbino'nun adını lekelemeye değil, bir hafta önce sosyal kulübün başkanlığına seçilen Lucrezia del Real'in kocasına zarar vermeye yönelik gibi görünüyordu. Skandal birkaç saat içinde örtbas edildi ama Lucrezia del Real bir daha Fermina Daza'nın ziyaretine gitmedi. O da bunu suçunun ikrarı olarak yorumladı. Ama çok geçmeden Fermina Daza da sınıfının dokuncalarından kurtulamadı. Adalet gazetesi en zayıf yanından yüklendi ona, babasının işleri. Babası sürgüne gitmek zorunda kaldığında Fermina Daza, Gala Placidia'nın anlattığı tek bir olay biliyordu onun karanlık işleri hakkında. Daha sonra Doktor Urbino, valiyle yaptığı bir görüşmenin ardından bunu doğrulayınca, Fermina Daza babasının bir iftiraya kurban gittiğine kâni oldu. Olay şuydu. İki hükümet temsilcisi Giordano de las Evangelios'taki eve arama emriyle gelmişler, evi dip köşe aramışlar, aradıklarını bulamamışlar, sonunda Fermina Daza'nın eski yatak odasındaki aynalı dolabın açılmasını buyurmuşlardı. Evde yalnız ve kimseye haber verme olanağından yoksun olan Gala Placidia, anahtarı olmadığı bahanesiyle dolabı açmayı reddetmişti. O zaman görevlilerden biri tabancasının dipçiğiyle dolabın aynalarını kırmış, camla tahta arasında sahte 100 dolarlıklarla ağzına dek dolu bir boşluk olduğunu keşfetmişti. Ucu Lorenzo Daza'ya dek varan geniş çaplı bir uluslararası operasyon zincirinin son halkasıydı bu. Usta işi bir dolandırıcılıktı çünkü banknotların damgası özgün banknotlarınkinin aynıydı. Büyü gibi görünen bir kimyasal işlemle 1 dolarlık banknotları silip üzerlerine 100 dolar basmışlardı. Lorenzo Daza, dolabın kızının düğününden çok sonra geldiğini, Eve geldiğinde gizli dolarların önceden içine konmuş olması gerektiğini ileri sürdü ama polis dolabın Fermina Daza okula gittiğinden beri orada olduğunu kanıtladı. Sahte serveti aynanın arkasına ondan başka hiç kimse gizlemiş olamazdı. Skandalı örtbas etmek için Doktor Urbino'nun valiye kayınpederini ülkesine geri göndermeye söz verdiğinde karısına anlattığı tek şey buydu. Ama gazete çok daha başka şeyler de yazıyordu. Geçen yüzyılın sayısız iç savaşlarından biri sırasında Lorenzo Daza'nın liberal başkan Aquila Parra hükümetiyle karışık bir silah alışverişini sonuca bağlamak için Fransız bandıralı San Antoine ticaret gemisinin mürettebatıyla birlikte birkaç ay orada kalan Polonya asıllı Joseph Korzeniewski adında biri arasında arabuluculuk yaptığını yazıyordu. Daha sonra Joseph Conrad adıyla dünyada ün kazanacak olan Korzeniewski bir biçimde Lorenzo Daza ile bağ kurmuştu. Lorenzo Daza hükümet adına ondan silah yükünü, usulüne uygun güvenlik belgesi ve makbuzlarla satın almış, karşılığını da altınla ödemişti. Gazetenin yazdığına göre Lorenzo Daza olmayacak bir saldırıda silahların yok olduğunu bildirmiş, sonra onları gerçek değerlerinin iki katına hükümete karşı savaşan muhafazakarlara satmıştı. Adalet, Lorenzo Daza'nın General Rafael Reyes'in savaş donanmasını kurduğu günlerde İngiliz ordusundan arta kalan postalları çok düşük bir fiyata satın aldığını, yalnızca bu alışveriş sayesinde servetini 6 ayda iki katına çıkardığını da yazıyordu. Lorenzo Daza malı çekmeyi reddetmişti çünkü postalların yalnızca sağ tekleri gelmişti. Ama gümrük yürürlükteki yasalar uyarınca onları açık arttırmaya çıkardığında tek alıcı Lorenzo Daza olmuş, 100 pezo gibi sembolik bir fiyata satın almıştı onları. O günlerde işbirlikçilerinden biri de aynı koşullarla Rio Hacha gümrüğüne gelen sol ayakkabı teklerini satın almıştı. İşler yoluna girince Lorenzo Daza, Urbino della Calle'lerle hısımlığından yararlanarak postalları %2000 karla yeni savaş donanmasına satmıştı. Adaletin makalesi son olarak Lorenzo Daza'nın San Juan de la Cienega'dan geçen yüzyılın sonunda onun söylemekten hoşlandığı deyişiyle kızının geleceği için daha uygun bir ortam bulmak için değil, kazançlı bir iş olan ithal tütünü kıyılmış kağıtla karıştırma sanayinde yakayı ele verdiği için ayrıldığını yazıyordu. Bunu öyle ustaca yapmıştı ki en meraklı tütün içiciler bile hilenin farkına varmamışlardı. Lorenzo Daza'nın geçen yüzyılın sonlarında en verimli etkinliği olan Panama'dan ülkeye kaçak Çinli sokan gizli bir uluslararası örgütle bağları da açıklanıyordu. Buna karşılık ününü öylesine zedeleyen şüpheli katır ticareti yaptığı biricik dürüst ticaretiymiş gibi görünüyordu. Florentino Ariza sırtı alevler içinde, elinde ilk kez şemsiye yerine bir bastonla ayağa kalktığında Fermina Daza'nın evine gitmek için sokağa çıktı ilk olarak. Yüzünde yaşın yıpranmışlığı, yaşama isteğini alıp götüren bir küskünlük içinde tanınmaz bir durumda buldu onu. Eve kapandığı dönemde Florentino Ariza'ya yaptığı ilk ziyaret sırasında Doktor Urbino Daza, Adalet'te yayınlanan iki makalenin annesinde yol açtığı büyük üzüntüden söz etmişti ona. Birincisi, kocasının sadakatsizliği ve arkadaşının ihaneti yüzünden içinde öyle çılgınca bir öfke uyandırmıştı ki, ayda bir pazar aile mezarlığını ziyaret etme alışkanlığından vazgeçmişti. Kocasının tabutunun içinde bağıra çağıra söylemek istediği ağır sözleri işitememesi çileden çıkarıyordu onu çünkü. Ölüyle kavga ediyordu. Lucrezia del Reale ise önüne gelenle haber göndermişti. Yatağına giren onca kişi arasından hiç olmazsa birinin tam bir erkek oluşuyla avunsun diye. Lorenzo Daza ile ilgili makalede ise ona en çok acı veren şeyin ne olduğunu bilmek olanaksızdı. Makalenin kendisinin mi yoksa babasının gerçek kimliğinin geç ortaya çıkarılmasının mı? Ama hangisi olursa olsun belki de her ikisi yıkmıştı onu. Yüzünü öylesine soylu bir anlam veren çelik mavisi saçları, tarazlanmış sarı mısır püsküllerine benziyordu şimdi. O güzelin panter gözleri, öfkenin ışığıyla bile eskisi gibi ışıldamıyordu artık. Yaşamayı sürdürmeme kararı her davranışından belli oluyordu. Uzun zamandan beri banyoya ya da başka bir yere kapanarak sigara içme alışkanlığından vazgeçmişti. Ama ilk kez başkalarının yanında üstelik dizginlenemez bir açgözlülükle içiyordu. Önceleri her zaman hoşlandığı gibi kendi sardığı, sonra da piyasada bulunan en sıradan sigaraları, çünkü artık onları sarmaya ne vakti ne de sabrı vardı. Florentino Ariza'nın yerinde başka bir erkek olsa, kendisi gibi sırtı bir yük eşeğininki gibi soyulmuş, acı içinde yaşlı, sakat bir adamla artık ölümün getireceği mutluluktan başka bir mutluluk beklemeyen yaşlı bir kadına geleceğini ne getirebileceğini sorardı kendi kendine. Ama o sormuyordu. Yıkımın döküntüleri arasında küçük bir umut ışığı yakalamıştı. Çünkü Fermina Daza'nın uğradığı yıkımın onu yücelttiğine, öfkenin onu güzelleştirdiğine, dünyaya karşı beslediği kinin 20 yaşındaki yabanıl hareketlerini geri getirdiğine inanıyordu. Fermina Daza'nın Florentino Ariza'ya gönül borcu duyması için bir neden daha vardı. Çünkü karalayıcı makalelerin hemen ardından Adalet gazetesine, basının ahlaki sorumluluğu ve başkalarının onuruna saygı üstüne örnek bir mektup göndermişti. Mektup yayınlanmadı ama yazarı Karayip kıyı bölgesinin en eski ve en ciddi gazetelerinden biri olan Ticaret Günlüğü'ne mektubun bir kopyasını gönderdi. Gazete birinci sayfada yayınladı onu. Mektup Jüpiter takma adıyla yazılmış, öylesine mantıklı, öylesine vurucu ve iyi yazılmıştı ki eyaletin en ünlü yazarlarından birine yoruldu. Okyanusun ortasında tek bir ses olmuştu bu. Ama çok derinliklerden ve çok uzaklardan işitilmişti. Fermina Daza kimsenin söylemesine gerek kalmadan yazarın kim olduğunu anladı. Çünkü Florentino Ariza'nın ahlak konusunda dile getirdiği bazı düşüncelerini, hatta bir tümcesini tanımıştı. Böylece bırakılmışlığının darmadağınıklığı içinde yeşeren bir sevgiyle karşıladı Florentino Ariza'yı. O sıralarda bir cumartesi akşamüstü Calle de las Ventanas'taki yatak odasında yalnız kalan Amerika Vicuna, hiç aramadan bir rastlantı sonucu anahtarsız bir dolapta Florentino Ariza'nın düşüncelerinin daktiloda yazılmış kopyalarıyla Fermina Daza'nın el yazısıyla yazılmış mektuplarını buldu. Doktor Urbino Daza, annesinin gönül gücünü öylesine arttıran ziyaretlerin yeniden başlamasına sevindi. Annesinin ahlaksal nitelikleri pek de iyi olmayan bir erkekle tuhaf bir dostluk sürdürdüğünü öğrenir öğrenmez, meyve taşıyan ilk gemiyle New Orleans'a dönen kız kardeşi Ophelia'nın tam tersine, Florentino Ariza'nın eve teklifsizce kendine güvenle girdiğinin, akşamın geç saatlerine dek süren ziyaretlerin, fısıltılar, kısa süren aşık kavgalarıyla geçtiğinin farkına vardığı ilk haftadan başlayarak korkusu yılgınlığa dönüşmüştü Ophelia'nın. Doktor Urbino Daza için iki yanlı insan arasında sağlıklı bir yakınlık olan şey, Ophelia için gizli zinanın kötü bir biçimiydi. Ophelia Urbino her zaman böyleydi. Babaannesi Dona Blanca'ya kızmış gibi benziyordu. Onun gibi uzak, onun gibi azametliydi. Onun gibi önyargılara göre yaşıyordu o da. Bir erkekle bir kadın arasında masum bir ilişkiyi 5 yaşında bile olsalar anlama yeteneği yoktu. 80'indeyseler hiç yoktu. Ağabeyiyle sert bir tartışma sırasında Florentino Ariza'nın annesini avutabilmek için dul kadının bir yatağına girmesinin kaldığını söyledi. Doktor Urbino Daza ona karşı çıkma yürekliliğini gösteremedi. Hiçbir zaman yürekli olamamıştı onun karşısında. Ama karısı serin kanlılıkla aşkın yaşı olmadığı gerekçesiyle söze karıştı. Ophelia çileden çıktı. "Bizim yaşımızda aşk gülünçtür," diye bağırdı. "Ama onların yaşında iğrençtir." Florentino Ariza'yı evden kovmayı öylesine kesin olarak aklına koydu ki Fermina Daza'nın kulağına gitti bu. Hizmetçiler duymasın diye her zaman yaptığı gibi onu yatak odasına çağırdı. Suçlamalarını yinelemesini istedi ondan. Ophelia hiç yumuşatmadı söylediklerini. Adının sapığa çıktığını bilmeyenin kalmadığı Florentino Ariza'nın ailenin adına Lorenzo Daza'nın aşağılık işlerinden de Juvenal Urbino'nun saf serüvenlerinden de daha çok zarar veren şüpheli bir ilişki yürüttüğünden emindi. Fermina Daza tek sözcük bile söylemeden, gözünü bile kırpmadan dinledi onu. Ama sözlerini bitirdiğinde başka bir insan olmuştu. Yeniden canlanmıştı. "Üzüldüğüm tek şey sana bir sopa çekecek gücümün olmaması. Bunu hak ettin. Küstahın, kötü niyetlinin birisin sen," dedi. "Hemen şimdi bu evden çıkıp gideceksin. Annemin ölüsü üstüne yemin ederim ki ben sağ oldukça bir daha buraya ayak basmayacaksın." Hiçbir kuvvet caydıramadı onu. Bu arada Ophelia gidip kardeşinin evinde kaldı. Araya önemli elçiler koyarak yalvar yakar oldu ama boşuna. Ne oğlunun ara buluculuğu, ne arkadaşlarının araya girmesi fikrini değiştirebildi onda. Sonunda her zaman içtenlikli bir sırdaşlığı olan gelinine gençlik yıllarının süslü sözcükleriyle gizini açtı. 100 yıl önce ikimiz de çok genç olduğumuz için şu zavallı adamla bana yaşamı haram ettiler. Şimdi de çok yaşlı olduğumuz için aynı şeyi yapmak istiyorlar. Sigarasının ucundan bir sigara daha yaktı, sonra içini kemiren ağıyı boşalttı. Canları cehenneme, dedi. Biz dulların bir üstünlüğümüz varsa o da şu, bize artık kimse buyruk veremez. Yapacak hiçbir şey yoktu. Sonunda Ophelia bütün yolları denediğine kâni olunca New Orleans'a döndü. Annesinden elde edebildiği tek şey onunla vedalaşabilmek oldu. Fermina Daza uzun yalvarıp yakarmalardan sonra kabul etti bunu. Ama eve girmesine izin vermeksizin. Annesinin ölüsü üstüne and içmişti. O karanlık günlerde temiz kalan tek şey oydu. İlk ziyaretlerinden birinde gemilerinden söz ederken Florentino Ariza, ırmak boyunca bir dinlenme yolculuğu önermişti ona. Bir günlük fazladan bir tren yolculuğundan sonra onların kuşağından birçok kimse gibi geçen yüzyıl sonuna değin kullanılan adıyla Santa Fe diye geldikleri Cumhuriyet'in başkentine dek gidebilirlerdi. Ama Fermina Daza kocasının kötü alışkanlıklarını koruyor, söylediklerine göre kadınların 5 ayini dışında evden çıkmadıkları, dondurmacıya hatta devlet dairelerine bile gitmedikleri, günün her saatinde cenazelerin yolları tıkadığı, katırların nallandığı, çok eski zamanlardan beri anlamında kullanılmış bir deyim, yıllardan beri. Paris'ten de beter, incecikten bir yağmurun yağdığı o buz gibi soğuk, iç kapayıcı kenti tanımak hiçbir istek uyandırmıyordu içinde. Ama ırmak çekiyordu onu. Kumsallarda güneşlenen timsahları görmek istiyordu. Gecenin bir yarısında deniz ayılarının kadın sesiyle ağlamalarıyla uyanmak istiyordu. Ama onun yaşında hele dul ve tek başına olunca böyle çetin bir yolculuğa çıkma düşüncesi gerçek dışı gibi görünüyordu ona. Florentino Ariza daha sonra kocası olmadan yaşamayı sürdürmeye karar verdiği zaman çağrısını yineledi. O zaman daha olabilecek bir şey gibi göründü bu Fermina Daza'ya. Ama kızıyla ettiği kavgadan, babasına yapılan haksızlıklardan, ölü kocasına duyduğu hınçtan, yıllar yılı en yakın arkadaşı saydığı Lucrezia del Real'in iki yüzlü yalpaklıklarından ötürü duyduğu öfkeyle buruklaşmış, kendi evinde bile fazlalık gibi duyumsuyordu kendini. Bir akşamüstü dünyanın dört bir yanından gelmiş otlarla demlediği çayları yudumlarken, mutsuzluk ağacının bir daha filizlenmeyeceği bataklığa dönüşmüş bahçeye doğru baktı. Bu evden başımı alıp gitmek, yürümek, yürümek, yürümek, bir daha hiç dönmemek istiyorum dedi. Gemiyle git dedi Florentino Ariza. Fermina Daza düşünceli düşünceli baktı ona. Olabilir dedi. Söylemeden bir an önce bile aklına gelmemişti bu ama böyle bir şeyin olabilirliğini kabul etmesi onu olmuş saymasına yetti. Oğluyla gelini büyülenmişçesine dinlediler onu. Florentino Ariza çabuk çabuk Fermina Daza'nın gemilerinde bir onur konuğu olacağını belirtti. Emrine evi gibi bir kamara verilecek, her türlü gereksinimin sağlanacaktı. Kaptan onun güvenliği rahatıyla şahsen ilgilenecekti. Onu heveslendirmek için seyir sefer haritaları, çılgın gün batıklarını gösteren kartlar, La Magdalena'nın ilkel cennetine ilişkin şiirler getirdi. Ünlü ya da şiirlerin güzelliğinden ötürü sonunda ün kazanan yolcular tarafından yazılmış şiirler. Fermina Daza keyif yerinde olduğu zamanlar bir göz atıyordu onlara. Beni çocuk gibi kandırmak zorunda değilsin diyordu Florentino Ariza'ya. Gidersem gitmeye karar verdiğim için gideceğim, doğa görünümlerine ilgi duyduğum için değil. Oğlu karısını da onunla yollamayı önerdiğinde kestirip attı. Kimsenin bana bakmasını gerektirmeyecek kadar büyüğüm ben. Yolculuğun ayrıntılarını kendisi saptadı. Irmak boyunca 8 günlük çıkışla 5 günlük iniş arasında çok gerekli olanlar dışında hiçbir şeysiz yaşama düşüncesi uçsuz bucaksız bir ferahlık verdi ona. 6 pamuklu giysi, tuvalet eşyası, gemiye binip inerken giymek için bir çift ayakkabı, yolculuk boyunca giymek için de bir çift terlik, hepsi bu kadar. Yaşam boyu düşlediği gibi. 1824 Ocağı'nda ırmak taşımacılığının kurucusu Juan Bernardo Elbers, La Magdalena ırmağında sefere çıkan ilk geminin 40 beygir gücünde ilkel bir hurda olan Fidelidad adındaki geminin kaydını yaptırmıştı. 100 yılı aşkın bir süre sonra bir 7 Temmuz günü akşamüstü saat 6'da Dr. Juvenal Urbino Daza ile karısı Fermina Daza'yı onu ilk ırmak seferine çıkaracak olan gemiye dek uğurladılar. Florentino Ariza'nın ünlü öncülüğünün anısına vaftiz ettiği, yerel tersanede yapılmış ilk gemiydi bu. Nueva Fidelidad. Nueva Fidelidad, İspanyolca yeni sadakat anlamına gelir. Fermina Daza kendileri için öylesine anlamlı olan bu adın, Florentino Ariza'nın yıllanmış romantizminin inceliklerinden biri değil, gerçekten tarihsel bir rastlantı olduğuna bir türlü inanamadı. Öyle ya da böyle, Nueva Fidelidad'ın eski olsun, yeni olsun tüm öteki ırmak gemilerinden farklı olarak kaptan kamarasına bitişik geniş, konforlu bir ek kamarası vardı. Canlı renklerde bambu eşyalarla döşenmiş bir salon, baştan başa Çin motifleriyle süslü iki kişilik bir yatak odası, küvetli ve duşlu bir banyosu, geminin baş tarafıyla iki tarafını gören eğrelti otlarının sarktığı büyük bir kapalı güverte, tüm çevreyi dışarının gürültülü patırtısından koruyan ve sorunsuz bir ilkbahar ikliminde tutan sessiz bir soğutma sistemi. O güne değin içinde 3 cumhurbaşkanı yolculuk ettiği için Cumhurbaşkanlığı kamerası diye bilinen bu lüks kameranın ticari bir amacı olmayıp üst düzey yetkilileriyle çok özel konuklara ayrılmıştı. Florentino Ariza, CFC'nin başkanlığına atanır atanmaz, kamuoyundaki saygınlığını düşünerek ama Fermina Daza ile er geç çıkacakları balayı yolculuklarının mutlu sığınağı olacağı gizli inancıyla yaptırmıştı onu. Günü gelince gerçekten de Fermina Daza, sahibesi ve hanımefendisi olarak Cumhurbaşkanlığı kamerasına yerleşti. Geminin kaptanı Doktor Urbino Daza ile eşini Florentino Ariza'yı şampanya ile tütsülenmiş somon balığı sunarak ağırladı. Diego Samaritano'ydu adı. Ayakkabılarının ucundan üstüne yaldızlı iplikle CFC arması işlenmiş kasketine dek tiril tiril bembeyaz keten üniformasını giymişti. Tüm ırmak gemisi kaptanları gibi ceiba ağaçlarını andıran iri yarı, sesi buyurgan, hali tavrı Floransa kardinallerininki gibiydi. 34. ayrımın sonu sayfa 370.